Çekler.
Bu ise adımız ve uyumlu için.
Yemek. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Hepinize güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyoruz şimdiden. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk olarak değerli hocamız bizlerle birlikte olacak. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Durmuş hocamızla yabancı ve ikinci dil öğretiminde kültürel içerikler konusuna dair detayları edineceğiz. Ve sonrasında Yaşayan Türküler köşemizle sizlerle birlikte olacağız programımızın ilerleyen dakikalarında. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Gönlümde arzu, gözlerimde yaş. Büyük yanılgı seninle aşk. Gönlümde arzu, gözlerimde yaş. Büyük yanılgı seninle aşk. Yalan beni anlamadın, yalan bana inanmadın. Bu bahar. Bak, denizi görür müyüz? Bu var, ah bu ne var? Denize baksak, denizi görür müyüz? Söyle, Kaf Dağı'na mı çıksam? Söyle, bir ömür çile çeksem? Ne yazar? İnsafın kurusu. Önce aşk yolunda bıraktın, sonra ellere mahkum ettin. Ne yazar insafın kurusu. Önce aşk yolunda bıraktın. safın kurusun.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Durmuş hocamız bizlerle. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum Sezgin Hanım.
Bugün hem Türkçe öğretimi hem yabancı dil olarak ifade edelim, hepsini kapsayalım. Genel olarak çünkü bir sınıfta çok farklı kültürden öğrenciler bir araya gelip bir dili öğrenmeye çalışıyorlar ama farklı kültürlerden bir araya gelme olduğu için de ister istemez arada bir takım zaman zaman tabii paylaşımlar, arkadaşlıklar, dostluklar kurulurken zaman zaman da çatışmalar olabiliyor. Bu evet. Tabii hayatın her alanında olan bir şey ama tabii biz dil üzerine, Türkçe üzerine konuştuğumuz için bu farklılıklar, bu paylaşımlar ya da çatışmalar ne şekilde oluyor? Biraz bu konuyu değerlendirelim istedik sizinle. O zaman şöyle sorayım hocam. Dinamikler neler? Çok kültürlü bir ortamda olan dinamikler neler?
Yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışıyorum uzun zamandır. Tabii bir dili öğretme bağlamımız homojen, yani tek dilli, tek kültürlü sınıflar da olabiliyor. Çok dilli, çok kültürlü sınıflar da olabiliyor. Genellikle aslında ya Türkçenin öğretim üzerinden değerlendirirsek Türkçeyi Türkiye'de öğretirken sınıflarda çok kültürlü sınıflar oluyor. Ama Türkiye dışında örneğin Mısır'da Türkçe öğretiyorsanız sadece Mısırlılardan Arap kültürü ile kimlik inşası biçimlenmiş, oluşmuş kişilerin olduğu sınıflarda, mesela Bosna'da sadece Boşnakların olduğu sınıflarda ders yapabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de çok kültürlü, çok dilli sınıflarla ders yapılıyor. Bunların dinamikleri birbirlerine göre kesinlikle ifade ettiğiniz gibi farklı oluyor. Tabii insanlar bu çok kültürlü ortamlara, başka kültürlerle temas ettikleri bu ortamlara belirli kültürel ön kanaatleriyle geliyorlar. Her biri belirli bir yaş olarak da, kimlik olarak da, kültürel kimlik olarak da olgunlaşmış olarak geliyorlar. O kültürel kimliğin oluşma süreçlerinde başka kültürlere bakış nasıl ise o ortama geldiğinde bunlar birer empatik yaklaşım veya bir çatışma olarak kendisini gösterebiliyor açıkçası. Konuyu biraz daha açmak gerekirse bu dil öğretimi sınıflarında tabii ki çok kültürlü sınıflar üzerinden düşünelim bu konuyu. Çok kültürlü sınıflarda özellikle bu kültürel empatik yaklaşımları bir kenara bırakalım, bu olumlu tarafları. Olumsuz tarafları ön plana çıkartmaya çalışayım biraz da. Biraz sorunlar üzerinde durmaya çalışayım. Bir kavram var son günlerde benim de üzerinde çalıştığım. Mikro saldırganlık diye, microaggression diye bir kavram. Bu aslında ırkçılığın ürettiği bir kavram. Yani dolayısıyla bu kavramı çok dikkatli işlemek istiyorum bu dil öğretimi bağlamında. Yani Amerika'da beyaz Amerikalıların Latin kökenli olanlara, Afro Amerikalılara, uzak doğudan gelenlere yönelik bakışının ırkçılık temelinde, ayrımcılık temelinde işlenirken ürettiği kavramlardan bir tanesi bu. Bazen çok açık bir ötekileştirme, ayrımcılık söz konusu oluyor. Bazen de örtük, kasıtlı veya kasıtsız bazı böyle ötekileştirmeler, ön yargılar söz konusu olabiliyor. Bunlar sözlü veya sözsüz davranışlara da dönüşebiliyor. Dolayısıyla bu başka kültürlere yönelik olumsuz tutum ve davranışların işlendiği bir literatürün ürettiği bir kavram mikro saldırganlık. Aslında dil öğretimi sınıflarında da çok ileri düzeylerde çatışmalar oluşturmasa bile dikkatle takip edildiğinde izlerini görebileceğimiz mikro saldırganlıklar söz konusu olabiliyor. Bu kavram nedir? Bu kavram kasıtlı veya kasıtsız, açık veya örtük bir biçimde başka kültürlere yönelik olumsuz sözlü veya sözsüz davranışlar, kanaatler ve sözlü sözsüz davranışlar olarak kendisini gösteriyor. Bunlar çok değişik biçimlerde ortaya çıkabilir. Dediğim gibi bazen bunları dikkatle takip etmek gerekir. Tabii ki özellikle sınıflarda bunları, bu süreçleri iyi yönetebilmek de çok önemli. Dolayısıyla bu alanda çalışan öğreticilerin bu problem oluşturabilecek potansiyel risk taşıyan, kültürel çatışma riski taşıyan konuları sınıf iletişiminin bir parçası haline getirmemek etmek veya bunlar bir iletişim konusu haline gelmişse de, bir öğretim konusu haline gelmişse de o süreçleri dikkatle yönetmek zorunda diye düşünüyorum. Hı hı. Yani sorularınızla bunu da açabilirim aslında.
Açabiliriz tabii hocam. Şöyle, şimdi çok kültürlülük dediğimizde bir sınıfta örneğin dünyanın dört bir yanından öğrenciler, hı hı, bir araya gelebiliyor. Daha çok hani batıdan gelen öğrenciler mi, hı hı, daha çok bu mikro saldırganlık yönünde ileri düzeyde oluyorlar, yoksa hani Türkiye'nin doğusu ve batısı olarak düşünelim, Türkiye'nin doğusundan gelen öğrenciler mi?
Şimdi bu mikro saldırganlıklarla ilgili olarak şöyle bir sınıflandırmadan bahsedilebilir. Yani en az üç nokta söz konusu. Bunlardan bir tanesi bir grubun kendisinin diğerleri üzerinde üstünlük taşıdığına inanması durumu söz konusu. İkincisi, üstün olduğuna inanan grubun bu tip davranışlarda bulunabilecek bir güce, imtiyaza sahip olduğuna inanması. Son olarak da belirli, tabii ki bundan etkilenen bir ırklardan, etnisiteden veya işte cinsiyetten, farklı cinsiyetlerden veya işte engelli gruplarından insanlar da söz konusu olabilir. Hı hı. Dolayısıyla bu üç durum çok önemli bu kültürel çatışmaların ortaya çıkışında. Hı hı. Ve bu tabii çok farklı biçimlerde tezahür edebilir. Burada üç farklı yine biçimde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi bir mikro fiili saldırı şeklinde ortaya çıkabilir. Bir tanesi mikro aşağılama biçiminde ortaya çıkabilir. Bir de mikro değersizleştirme biçiminde ortaya çıkabilir. Yani çok açık, biraz geleneksel ırkçılığın izlerini taşıyan, ayrımcılığın izlerini taşıyan mikro fiili saldırıların yanında aşağılama biçiminde ortaya çıkanlar ve bir de değersizleştirme biçiminde ortaya çıkanlar literatürde açıkçası bir sınıflandırmada ayrılıyor. Bunların da kendi içinde örnekleri söz konusu olabilir. Yani bunları biraz herhalde örneklendirmediğimiz zaman çok anlaşılması zor olacak. Biraz örneklendirmek gerekirse kendi deneyimlerimden veya öğretici sezgilerimden hareket ederek, hı hı, bazı işte mikro saldırganlık veya kültürel çatışmaların örnekleri neler olabilir, potansiyel örnekleri, onlardan bahsedebilirim. Burada mesela işte örneğin dil öğretimi materyallerinde veya sınıf içerisindeki bir etkinlik sırasında geliştirilen söylemlerde, örneğin işte Avrupalı, Batılı bir prestij sahibi karakterin veya olayların yanında işte Asyalı, Afrikalı, Latin Amerikalı benzer karakterlerin aynı prestij değeriyle sunulmaması söz konusu olabiliyor. Bunlar egzotik unsurlar olarak işlenebiliyor. Yani bir tarafta modern bir dünya, Batılı modern bir dünya, diğeri de o alışılmış olan gelişmiş modern dünyanın dışında bir prestij hiyerarşisinde daha aşağıda duran ama egzotik özellikleriyle ilgi çeken bir unsur halinde bulunabiliyor. Bu sempatik veya kasıtsız gibi görünebilir bu tip değerlendirmeler ama burada açıkçası bir aşağılama söz konusu.
Türkiye içinde var mı bu tür bir egzotik kavram düşüncesi?
Açıkçası Türkçenin öğretim alanında çalışan arkadaşlarımızın kasıtlı bu tip bir mikro saldırgan tutum sergilediklerini veya materyal hazırlarken bu tür içeriklere yer verdiğini düşünmüyorum. Ama açıkçası Batılı modern gelişmiş toplumlardan gelen öğrencilerin yanında örneğin Afrikalı öğrencilerle geliştirilen diyaloglarda işte bu egzotik öğeler ön plana çıkartılarak aslında modern dünyanın yanında onların sanki bu kültürel özellikleriyle var olması ya da işte temayüz etmesi, ön plana çıkarılması mümkünmüş gibi değerlendirilebiliyor. Buradaki kasıtsız, örtük, istendik olmayan açıkçası bir mikro saldırgan ve tutum söz konusu olabilir. Ve açıkçası öğrencilerin burada başka kültürlerin içerisindeki temsil ettiği kültürle ilgili bakışla ilgili öğrenme sürecini olumsuz etkileyen bir motivasyon da söz konusu olabilir.
Tabii ki mutlaka. Başka neler var hocam? Sözünüzü
çok sayıda çok sayıda örnek listeledim açıkçası bununla ilgili bir makalede. Örneğin belirli ülkelerden gelenlerin kültürleri tanıdık bulunup başka kültürlerden gelenlerin özellikleriyle, kültürleriyle ilgili olarak da çok ayrıntılı sorular sorulabilir. Yani mesela Avrupalı, Amerikalı olanlarla ilgili pek çok bilgiye sahip olduğumuz için sorularımız çok böyle onu tanımaya, onunla ilgili olanları çok böyle şaşırtıcı, ilgi çekici bulmaya dönük değilken, örneğin Afrika'dan, Uzak Doğu'dan gelen öğrencilere sorduğumuz sorular işte bu egzotik olan bakışı, egzotik bulunan bakışı biraz daha pekiştirebilir. Aslında iyi niyetli tanımaya yönelik sorular. İlk bakışta böyle savunulabilir de. Örneğin tarihin belirli dönemlerinde yaşananlar hakkında konuşulurken onları mesela onların bugünkü temsilcileri olarak görüp de o kültürden gelenleri yargılamaya yönelik tutumlar söz konusu olabilir. Yani geçmişte yaşananların sorumlular olarak atalarının sorumluluğunu üzerinde taşıdığı düşünülerek başlıyor.
İşte sizler diye başlayan
evet,
cümlelerle değil
gibi
mi?
Gibi bunlar açık veya örtük bir biçimde evet. Gözlenebilir. Örneğin ırksal özelliklerinden, görünüşünden veya isminden hareketle onların bireysel veya toplumsal olarak tarihi veya güncel nitelikleri hakkında varsayımlarda bulunulabilir. Mesela birini tanıma gerekçesiyle aslen nerelisin gibi bir soru böyle vurgulu bir biçimde sorulabilir. Yani öyle senin hani görünüşün hiç de öyle görünmüyor. Mesela Amerikalısın ama çekik gözlüsün. Hani aslen nerelisin, aslında nerelisin gibi bir soru onun Amerikalı kimliğini, kendisini belki bir Amerikalı olarak görüyor. Beyaz bir Amerikalı gibi veya ondan farksız görüyor. Ama burada
bu tarz bir soru.
Tabii ısrarla bu soruyu soruyor olmak açıkçası bir mikro saldırganlık örneği olarak değerlendirilebilir.
Evet.
Mesela işte özellikle Amerika toplumunda bu çok yaygın söz konusu olabiliyor. Üç kuşak mesela Amerikalı olan bir Çinli İngilizce konuşurken çok iyi İngilizce konuşuyorsun gibi bir iltifatla karşılaştığında bunu söyleyen kişinin iltifat olarak değerlendiremeyeceği aslında derin bir mikro saldırganlık söz konusu olabiliyor. Yani işte bir siyahi hanıma aslında çok güzel olduğunu söylerken aslında zenciler, siyahi olanlar çok güzel olmazmış gibi bir derin mikro saldırı izi söz konusu olabilir. Aslında bu mikro saldırganlıkları, bu kültürel çatışmayı yaratacak bu mikro saldırganlıkları bunların failleri az önce ifade ettiğim gibi kasıtsız olarak da bunları söylüyor olabilir.
Evet, sadece meraktan bir, da söylüyor
tabii
olabilir.
Ama işte burada kendi yetiştiği kültürel çevrede bunlar aslında ötekileştirici unsurlar olarak görülmeyen, bir çatışma konusu olarak görülmeyen noktalar olduğu için birçok Türkiye'de mesela Afrikalılarla, Uzak Doğulularla, Latin Amerikalılarla çatışmalarımız tarihsel olarak söz konusu olmadığı için bunları daha rahat konuşabileceğimizi düşünebiliyoruz.
Evet.
Bu iyi niyetli sorularmış gibi görünebilir. Ama bu toplumlardan insanların başka kültürlerle karşılaşma alanlarındaki deneyimleri arka planda
ön yargı dediğimiz...
Tabii bir ön kanaate, ön yargıya dönüşebilir. Dolayısıyla başka kültürlerle karşı karşıya olduklarını hep benzer tutumlar veya davranışlara karşı bir refleks geliştirebilir.
Evet.
Bizim işimiz onların öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak. Dolayısıyla bu potansiyel çatışma unsurlarından olabildiği kadar uzak kalmak diye düşünüyorum. Onun dışında yani çok daha fazla örnek sıralayabilirim. Mesela bir kişinin ötekileştirme yapmış olduğunun farkında olarak veya olmayarak yani bir kişinin genel anlamda yabancılarla veya belirli bölge yahut ülkeden olanlarla herhangi bir konuda sorun yaşamadığını söylemesi bile aslında arka planda derin yapıda
mikro saldırgan.
Tabii. Ya benim mesela ben şu anda sınıfta renk göremiyorum. Farklı renkten insanlar göremiyorum. Aslında benim işte Yahudilerle sorunum yok veya işte siyahi olanları ikinci sınıf vatandaş olarak görmüyorum. Sözleri İyi niyetli
aslında
mesaj iletmeye
planda
yönelik olsa bile bunlar derin yapıda yine
evet,
mikro saldırganlık olarak değerlendirilebilir. Mesela bir kişinin veya bir grubun herhangi bir konuda olumsuz bir özellik sergileyeceği kanaatiyle hareket etmek de bir mikro saldırgan ön yargının ürünü olabilir. Örneğin belirli ülkelerin güvenlik sorunu potansiyeli taşıdığını düşünmek mesela. Bu da böyle bir sorun yaratabilir.
Evet.
Bunlar çoğaltılabilir.
Çoğaltılabilir hocam. Son olarak dil öğretiminde bu mikro saldırganlığı önlemek için neler yapılabilir? Eğitimci olarak siz neler önerirsiniz diğer bu konuda Türkçe öğretimi üzerine çalışan öğretmenlere, eğitimcilere, öğretim üyelerine ne gibi tavsiyeleriniz olur?
Ötekileştirme, dışarıda tutma veya bir hiyerarşi oluşturma şeklinde kendisini gösteren bu mikro saldırganlıklar açıkçası sadece başka ırktan, etnisiteden olanlar için değil, bazen cinsiyetçi de söz konusu, cinsiyetçi de olabilir. Hatta engellilik bağlamında da değerlendirilebilir. Yani engelli bireyler de bu mikro saldırganlıkların muhatabı olabilir. Bir kere çok kültürlülükten bu çeşitliliği anlamamız gerekiyor. Ve dolayısıyla insanların yetişme süreçlerinde bu çok kültürlü ortamlara duyarlı olabilecekleri şekilde çocuklarımızı yetiştirmemiz çok önemli. Bir de dil öğretimi alanı yani özelinde konuşursak eğer bu alanda çalışacak öğreticilerin de bu çok kültürlü ortamların dinamiklerine yönelik duyarlılıklarını yetişme süreçlerinde oluşmamışsa bile öğretmen yetiştirme süreçlerinde veya hizmet içi eğitim programlarında geliştirmek mümkün olabilir. Bu senaryolar üzerinden özellikle bu yöndeki duyarlılıkları geliştirilebilir.
Dikkat edebilirler.
Uzmanlıkları geliştirilebilir evet, kesinlikle. Evet.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Özellikle yabancı dil öğretimi diye konuşuyoruz ama siz dediğiniz gibi yabancı olanlara Türkçe öğretimi evet. üzerine çalışıyorsunuz. O yüzden mutlaka bu tür kültürel içeriklerin detaylandırıldığı durumlar sizin sınıflarınızda da görülüyordur. İnşallah bütün bu çalışmalar ve bütün bu kültürel içeriklerin hani o pozitif olan kısımlarından evet. bugün hiç konuşmadık ama evet. inşallah o kısımları
onları da konuşmayı çok isterim.
Gelir. Bir günde inşallah başka programımızda da pozitif unsurlarından da konuşalım, değerlendirelim.
Çünkü burada biz Türk kültürünün başka kültürlere bakışını da temsil eden evet. bir pozisyonda görev alıyoruz sınıflarda öğretici olarak. Evet. Böyle bir sorumluluğumuzun da olduğunu düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli hocam.
Ben teşekkür ederim vakit ayırıp bize fırsat verdiğiniz bu konuyla ilgili konuşmak için. Ben teşekkür ediyorum size ve ekibinize.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Durmuş hocamız bizlerle birlikteydi. Yabancı dil veya ikinci dil öğretiminde kültürel içerikler konusunda, özellikle çatışmalar konusunda detayları aldık değerli hocamızdan. Verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var.
Yakışmıyor gözlerine kara bulutlar. Sen ağlarsan viran olur, biter umutlar. Yakışmıyor gözlerine kara bulutlar. Sen ağlarsan viran olur, biter umutlar. İçin bu gönlüm ağlar. Sevdalımsın İstanbul mahşere kadar. Sen üzülme, senin için bu gönlüm ağlar. Sevdalımsın İstanbul mahşere kadar. Sokakların thank you. yakışmıyor gözlerine kara bulutlar. Sen ağlarsan bir an olur biter umutlar. Sen üzülme, senin için bu gönlüm ağlar. Sevdalımsın İstanbul mahşere kadar. Sokakların dert küpü, yolların yorgun yine. Ne oldu sana böyle, söyle İstanbul söyle. Yamaçlarında kar var, güllerin solgun yine. Kime dargınsın böyle, İstanbul söyle. Sokakların dert küpü, yolların yorgun yine. Ne oldu sana böyle, söyle İstanbul söyle. Yamaçlarında kar var, güllerin solgun yine. Kime dargınsın böyle, söyle İstanbul söyle. Sokakların ders küpü, yolların yorgun yine. Ne oldu sana böyle, söyle İstanbul söyle. Yamaçlarında kar var, güllerin solgun yine. Kime dargınsın böyle.
Yaşayan Türküler.
Kırmızı Gül Demet Demet. Erzurum, Palandağ'ın kuzey eteğinde otağı kurmuş güzide bir memleket köşesidir. Bu coğrafya, tarihi birçok vakanın ve yolların kesişim noktasıdır. Bu şehir, 1950'lere kadar ticaret sebebiyle de çok eski ve canlı bir geçmişe sahip. Buralarda herkes işine gücüne sahip olur, iyi para kazanır ve güzel güzel geçinip gidermiş. İşte bu yüzden Erzurum'a tarihin en eski devirlerinden beri çok önemli bir ticaret merkezidir derler. Erzurum o zamanlar ta Çin'den, Maçin'den gelip Avrupa'ya kadar uzanan tarihi İpek yolunun şanlı şehirlerinden biri olmuştur. Tebriz'den gelip Trabzon'a giden kervanların mutlaka uğrayıp konakladığı, alışveriş yaptığı konak yeridir Erzurum. Erzurum'un meşhur tüccarları yakın ticaret merkezlerine mal götürüp mal getirirlermiş. Tebriz ve Revan bu ticaret merkezlerinin en gözde şehirleriymiş. Tebriz'e giden tüccarlar Revan'a da mal almaya gider, aldıkları malları da Erzurum pazarında satarlarmış. Söylendiğine göre çok eskiden, kimilerine göre 150 yıl kadar önce, genç yaşında dul kalmış, oldukça zengin bir hanımla onun biricik varlığı Civan Balası yaşarmış. Bu türkünün konusunu teşkil eden olay da genç yaşta yitirilen bu öksüz balayla talihsiz hanımın hikayesidir. O zamanlarda Erzurum'un birçok mütevazı tüccarı varmış. İşte bu tüccarlardan birisi, kader bu ya, hak vaki olmuş, umulmadık bir zamanda bu alemden göçüvermiş. Tüccarın ailesi hem acılar içinde hem de başsız kalmış. Zaten adamın bir eşi, bir de küçük oğlu varmış. Tüccarın hanımı bakmış olacak gibi değil, zaman içinde işin başına geçmiş ve kocası gibi tüccarlığı devam ettirmiş. Kadıncağız, eşinin yokluğunu güzeller güzeli, can ilacı oğluyla gidermeye çalışırmış. Kadın oğluna o kadar düşkünmüş ki onu yere göğe sığdıramazmış. Esen yelden, doğan günden esirgermiş. Oğluna babasızlığını hissettirmemek için elinden ne gelirse onu yaparmış. Oğul da öyle oğulmuş ki anasına bir kez bile öf dedirtmezmiş. O da anasını çok severmiş. Oğlan arkadaşlarıyla oyundan dönerken bile iner bahçeye gül toplar ve onları anasına sunarmış. Bu oğlan da öyle bir alışkanlık haline gelmiş ki kırmızı gül toplamadan eve, anasının yanına gitmez olmuş. Ana da oğlunu dünyanın en güzel güllerinden daha güzel görürmüş. Bu kırmızı güller zamanla anayla oğul arasında adeta sevginin bir sembolü haline gelmiş. Gün gelmiş, ticarete alışmış olan Erzurum'un bu seçkin ailesinin cesur kadınının yetiştirdiği delikanlının eli artık işe güce erer olmuş. O da babası gibi mal alıp satmaktadır. Hatta kervanlara katılıp Tebriz'e ve Revan'a bile gidip gelmektedir. Zaman zaman kadıncağız, kervana katılan biricik yavrusundan ayrı kalınca kederlere düşermiş. Günlerce damlara çıkar, yollara bakarmış. Geceleri bir mum ışığında perdesini aralar, sabahlara kadar balasının yollarını gözlermiş. Gam, keder, kuşku yüreğini bir kurt gibi kemirir, dururmuş. Ne kadar ısrar etse de delikanlıyı kervanlara katılmaktan alıkoyamazmış. Ana yüreği bu. Yavrusunun başına bir iş gelecek diye korkusundan pır pır atarmış. Oğlu eve dönünce de günlerce sevincinden gözlerine uyku girmezmiş. Gel zaman, git zaman, bir keresinde bu zengin kadının oğlu yine bir sıcak yaz günü kervancılara katılıp Revan pazarına mal almaya gitmek üzere yola koyulmuş. Yazın sıcağı öğle vakti olunca çökmüş kervanın başına. Sıcaktan bir hayli müşkül içinde yol almışlar. Eleşkirt derken, Ağrı derken, Doğu Anadolu'nun uca dağlarının eteklerinden Iğdır Ovası'na ulaşmışlar. O senede rivayet edilir ki son 50 yılın en sıcak yazı hüküm sürmekteymiş. Sarı sıcaktan Iğdır Ovası cayır cayır yanıyormuş. Güç bela kervan Iğdır'a varmış. Orada biraz dinlenmişler ama kervan kafilesi bu yorucu yolculuktan bir hayli bitkin düşmüş. Zaman kaybetmeyelim diye Iğdır'dan bir an evvel ayrılmışlar. Bu yorgunluk bitkinlik içinde nihayet Revan'a varmışlar. Ama kafiledeki herkes bitap düşmüş. Birkaç gün yiyip içtikten, dinlendikten sonra tüccarlar Revan'da günlerce alışverişlerini yapmışlar. Sıcaktan mıdır, pis sulardan mıdır, yoksa yiyeceklerden midir, nedir, her ne sebeptense o yıllarda da Revan'da salgın bir hastalık yayılmış. Birçok insan bu hastalığın pençesinden kurtulamamış. Revan'daki bu talihsiz durum anasının nazlı kuzusu genç tüccarın da yakasına yapışmış. Anasının iki gözü, bir tanesi, bu civan yavrusu Revan'da bir hastalığa yakalanmış. Bu hastalığın veba olduğu rivayet edilir. O devirlerde bu hastalık amansız, çaresiz ve zor bir hastalıkmış. Bu hastalık yüzünden yüzlerce, hatta binlerce insan ölmüş. Hastalık delikanlıyı bir anda yataklara düşürmüş. Kervancı dostları, hekimler getirtip derdin devasını aramaya çalışmışlar ama bütün çabalar nafile. Hiçbir şey fayda vermemiş. Kervancılar da arkadaşlarını o halde gurbet ellerde bırakıp geri dönmemişler. Belki iyileşir diye delikanlının başucunda nöbet beklemişler. Zaten delikanlıyı Herkes çok severmiş. Öyle sevilmeyecek oğul da değilmiş yani. Hep gülen, seven, alçak gönüllü, gül yüzlü, sıcak yürekli bir oğulmuş. Aradan bir hayli zaman geçip de kervan Erzurum'a dönmeyince oğlanın anasının zihnini kara düşünceler bürümüş. Yüreğini dertler kaplamış, can evine köz düşmüş adeta. Yüreği dağlı ana, ciğer paresi, gül yüzlü çocuğunu çok özlemiş. O taraflardan gelenden gidenden haber sorar olmuş. Fakat Revan'a giden kervandan bir türlü haber alamamış. Zavallı ananın gecesi gündüzü birbirine karışmış. Hem evlat hasreti hem de kara düşünceler kadıncağızı yiyip bitirmiş. Bu perişan hallerde yine bir gece pencere kenarında yavrusunun yollarını gözlerken öylesine bir uykuya dalıvermiş. Dalıvermez olaymış. O kısacık uyku esnasında gül yavrusunu kabuslar içinde görmüş. Rüyasında oğlu anasına seslenmiş. Anacığım beni kurtar diye elini uzatmış. Ana bir telaşla uyanıvermiş. Uyanıvermiş ama zaten yüreğinden eksik olmayan yaraları hep birden depreşivermiş. Köz düşmüş ocağına. Böyle uykudan uyanan anne, yavrusunun başında bir felaketin olduğu düşüncesiyle yollara düşmüş. Çıkmış Erzurum'dan, vurmuş kendisini gün doğusundaki yollara. Yayan yapıldak Revan yollarını kat etmeye koyulmuş. Dizlerinin dermanı kesilene kadar dereler, tepeler aşmış. Sormadığı yolcu, danışmadığı kervancı kalmamış fakat kimselerden iyi bir haber alamamış. Derken oğlunun katıldığı kervana ulaşmış. Ulaşmasına ulaşmış, eli yüzü kan içinde, pabucu entaresi yırtık, adeta bir dilenci gibi kervancı başına koşmuş ama kervancı konuşamamış. Ana çılgına dönmüş bir halde bir o yolcuya sarılıp yavrusunu soruyormuş, bir diğer yolcuya sarılıp oğlunu istiyormuş. Fakat hepsi boşuna. Kafiledekilerin ağzını bıçakla kessen bir kelime alamazsın. Hiç kimsenin dili varıp da oğlun öldü demeye cesareti olmamış. Çünkü Revan'da hastalıkla pençeleşen yiğit ölmüş ve kervancı dostları tarafından bir ağacın dibine defnedilmiş. Nihayet acı haberi kervancı başından öğrenen ana, yeri delen, göğü yırtan, yürekleri paramparça eden, kervanı darmadağın eden bir çığlık atmış. Korktuğu başına gelmiş. Yaka yırtmış, yaş dökmüş. Başını taştan taşlara vurmuş. Sonra acı bir feryat koparıp ağaçlara doğru koşmuş. O ağaç senin, bu ağaç benim, gitmiş gelmiş. Ağaçlara sarılmış, ağlamış. Toprağa yüzünü sürmüş, ağlamış. Gözlerinden kanlı, topraklı yaşlar akmış. O duygu yüklü kadın, bağrını yerlere sürmüş durmuş. Oğlunun güzel cemalini, kırmızı güller toplayıp getirdiği güzel günleri düşlerken, içine farklı bir sızı çökmüş ve ardı sıra yanık mı yanık bir türkü tutturmuş. İşte bu türkü, o kadının oğlu için söylediği türküdür. Bütün yurtta yıllardan beri sevilerek söylenen bir türküdür, Kırmızı Gül Türküsü. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet. Gitti gelmez ol muhannet, şol revanda balam kaldı, yavrum kaldı. Kırmızı gül her dem olmaz, yaralara merhem olmaz. Ol tabipten derman gelmez, şol revanda balam kaldı, yavrum kaldı. Kırmızı gülün hazeli, ağaçlar döker gazeli, kara yağızın güzeli, şol revanda balam kaldı, yavrum kaldı.
Yaşayan Türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte Hayatın Sesleri'nde görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Önce resimleri duvardan kaldırdım, çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım, bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım. Kokun uçtu gitti açık camlardan. Sevdiğin şarkıyı hiç söylemedim. Korkmuyorum sensiz akşamlardan. Sevdiğimi unut, özleyemedim. yüzlerce resimleri duvardan kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü, çok ağlamadım.
Sesleri.